Ayrım 2. Karanlık Zamanların Şarkısı. Güney Gönenç. Sayfa 16. Woody Guthrie'yi, Pete Seeger'ı, Barbara Dane'i anımsayınca Paul Robeson hiç unutulur mu? Güney Ocağı anlatıyor. Nazım Hikmet ve Paul Robeson'ın birlikte anıldığı Bilim ve Sanat Dergisi'nin 78. sayısı, Haziran 1987. 27 Ağustos 1949'da ABD İnsan Hakları Derneği'nin Harlem Şubesi, New York yakınlarındaki Peekskill'de bir Robeson konseri düzenler. Konser ırkçı faşist gruplar tarafından engellenir. Konseri izlemeye gelenler saldırıya uğrar. 3 gün sonra Harlem'de 8 bin kişi toplanır. Verilemeyen konserin 4 Eylül'de yapılması kararlaştırılır. O gün konser alanını kol kola girerek çevreleyen 2500 gönüllünün koruması altında 20 bin kişi Robeson'u izler. Ama ne var ki konserin bitiminde polisler otobüs ve otomobilleri ormanlık içinden geçen dar ve yokuşlu bir yola sokarlar. Ormanlıkta yüzlerce faşist pusuya yatmıştır. Konvoya hücum ederler. Yüzlerce yaralı vardır. Bu olayları Bursa hapishanesinde öğrenen Nazım Hikmet o yılın Ekim ayında bize türkülerimizi söyletmiyorlar. Robeson şiirini yazacaktır. Bilim ve Sanat Dergisi'nin bu anlatının yer aldığı sayısında Robeson'un Here I Stand adlı kitabından Güney Hoca'nın yaptığı seçmeleri yine hocanın çevirisinden okuruz. O kitabın bir bölümünde Franco'nun Hitler ve Mussolini'nin silah gücünü ardına alarak Cumhuriyet'e saldırdığı günler anlatılır. Robeson şöyle der, bu İkinci Dünya Savaşı'nın provasıydı. Guernica'nın bombalanarak moloz yığını haline getirilmesi, birkaç yıl sonra Rotterdam'ın, Varşova'nın, Coventry'nin, Stalingrad'ın ve en sonunda Berlin'in uğrayacağı yıkımın habercisiydi. Batılı güçler pek sessizdi. O günlerde Londra'daki büyük bir mitingde yaptığım ve radyodan da yayımlanan bir konuşmada görüşlerimi açıkladım. Her sanatçı, her bilim adamı şimdi, bugün kararını vermelidir. Başka seçeneği yoktur. Tarafsız gözlemci diye bir şey yoktur. Bu savaşta her yer cephedir. Korunaklı bir cephe gerisi söz konusu değildir. Sanatçı özgürlük için mi, kölelik için mi savaşın vereceğine karar vermelidir. Ben bu mücadelede yerimi alıyorum. Bilinçsiz bir inançla değil, zorlamayla değil ama bilinçli olarak sizlerle birlikte İspanya'nın yasal hükümetinin, ülkenin evlatlarınca seçilmiş hükümetinin yanında yerimi alıyorum. Güney Hoca derginin aynı sayfalarında 1950'de Nazım Hikmet'in açlık grevi yaptığı günlerde serbest bırakılması için ABD'de düzenlenen gösterilere önderlik de eden bu muhteşem toplum savaşçısının dünyanın birçok ülkesinde tiyatro oyuncusu, özellikle de Shakespeare'in oyunlarında yıldızlaşan bir tiyatro oyuncusu, aynı zamanda da çok parlak bir şarkıcı olarak kazandığı sayısız başarıyla taçlanmış onurlu yaşam öyküsünün de bir özetini verir. O özeti okurken bir ara Robeson'ı Jerome Kern'ın Showboat adlı müzikalinde Old Man River'ı, Old Man River, söylerken duyar gibi olursunuz. Bu yaşam öyküsünden işte unutulmayacak birkaç satır. Robeson, şimdi bildirimi okuyabilir miyim? Kearney üye, İsterseniz Stalin'den aldığınız övgüleri okuyun. Robeson, Stalin'den övgü almadım. Walter Başkan, Rus hükümetinden mi aldınız? Robeson, Amerika'da birçok kuruluşun övgüsünü kazandım. Dünyanın birçok ülkesinden de madalya aldım. Barış çalışmalarım için, ben barıştan yanayım. Yoksa siz savaştan yana mısınız Mr. Walter? Yoksa siz de bazı temsilciler meclisi üyeleri gibi savaşta Hitler'i desteklemeliydik mi diyorsunuz? Paul Robeson 1956'da Amerika'ya karşı çalışmaları araştırma komitesince sorguya çekilirken böyle söylüyordu. Evet, Paul Robeson'ı, onun gibi güzel insanları tanımak, onların varlığından haberdar olmak gerçekten çok güzel. Ama o güzel insanların karşısında ne kadar da çok çirkin insan var, öyle değil mi? Belki şu anda Güney Hoca tanıttığı o güzel insanların dünyasına, çirkin insanlar dünyasının karanlığından geçirmeden götürse bizi ne iyi olurdu diye düşünüyorsunuz. Üstünde yaşadığımız gezegene bütünüyle güzel insanlar egemen oluncaya dek ne yazık ki bu yolculuk çoğu kez o karanlıktan geçecek. Bunun başka çaresi yok. Güney Hoca hiç kuşkusuz hepimizden çok bu gerçeğin farkında ve o çirkin insanların dünyasından bizi geçirirken yine hepimizden çok sıkıntı duyuyor. Bunu yazdıklarının satır aralarından okumak mümkün. Özellikle de o çirkin insanların yanında saf tutan ya da onlardan yana olmasa bile onlara karşı sesini yeterince yükseltemeyen ya da bazen çok iyi niyetlerle de olsa sonuçta o çirkin insanların değirmenine su taşıyan bazı bilim insanlarını görüp onları da kaçınılmaz olarak bize anlatmak sorumluluğunu duyduğunda o sıkıntının onun için ızdıraba dönüştüğünü apaçık görürsünüz. Hele de Alman bilim adamlarının Nazizm karşısındaki tutumlarını irdelediği yazılarında. Gönenç Güney, Nazizm ve Bilim Adamları, Bilim ve Sanat, sayı 53 Mayıs 1985. Ayrıca Güney Hoca'nın Haluk Tosun'un Türkçe'ye kazandırdığı Alain de Beyerhin, Nazi Döneminde Bilim adlı eseri üzerine yazdığı makale. Gönenç Güney, Nazi Döneminde Bilim, Bilim ve Sanat, sayı 60 Aralık 1985. Şu satırlara birlikte göz atalım. 80'ine yakın ama dinç görünüşlü adam konuşmasını yapmak üzere yavaşça ilerledi. Kürsüden ince tel çerçeveli gözlükleriyle hınca hınç dolu salona bir süre baktı. Sağ kolunu hafifçe kaldırdı. Dudakları belli belirsiz kıpırdadı. Kolu aşağıya düştü. Yeniden kaldırdı kolunu, yeniden denedi, olmadı, sesi çıkmıyordu. Ancak üçüncü seferde görevini yerine getirebildi. Sağ kolu hafifçe ileride, o iki sözcüğü söyleyebildi. Heil Hitler! Stuttgart Metalürji Enstitüsü'nün açılış töreninde izlediğimiz bu adam, dünyanın en büyük birkaç fizikçisinden biriydi. Kuantum kuramını kurarak klasik fiziği kapatıp modern fizik çağını açan Max Planck, Almanya'nın en önemli bilim kuruluşunun, savaştan sonra adı Max Planck Kurumu olarak değiştirilecek olan Kaiser Wilhelm Kurumu'nun da başkanıydı. 30 Ocak 1933'te iktidara gelmelerinden hemen birkaç ay sonra Naziler pek çok değerli bilim adamını üniversitelerin ve araştırma kurumlarının kapısı önüne koyarken bu kıyıma utangaç bir bildiriyle de olsa karşı çıkabilmiş ve Prusya yasalarına göre her kamu görevlisinin hakkındaki suçlama ve dedikodulara karşı kendini savunma hakkı vardır diyebilmiş topu topu 28 bilim adamından biriydi. Aralarında Planck gibi Nobel ödülü almış büyük fizikçiler Low, Schrödinger ve Heisenberg'in de bulunduğu bu 28 kişinin bildirisi, bilim adamlarının Nazi rejimine karşı ilk ve son açık tepkisi oldu. Bilim adamlarının Japonya'ya atom bombasının atılmasındaki sorumluluklarını irdelediği Geçmiş Olsun Niigata başlıklı yazısında, Gönenç Güney Geçmiş Olsun Niigata, Cumhuriyet Bilim Teknik sayı 926, 18 Aralık 2004. Hocanın aynı ızdırabı çektiğini duyumsarsınız. O yazı aslında İkinci Dünya Savaşı karanlığının son zamanlarını yaşayan bir Japon kentinin, Niigata'nın kaderi üzerine yazılmış bir şarkıdır. Önce o şarkıyı dinleyelim. Atom bombası için uygun hedef seçimi çalışmaları başlamıştı. Hedef seçimi komitesinde Oppenheimer'ın başkanlığında matematikçiler, fizikçiler, patlayıcı uzmanları ve meteorologlar vardı. Komite, bombanın etkilerinin sonradan iyice anlaşılıp çözümlenebilmesi amacıyla atılacağı kentin daha önceden konvansiyonel olarak az bombalanmış bir kent olması ve bundan sonra da bombalanmaması kararını aldı. Seçilen kentler şunlardı: Kyoto, Hiroşima, Kokoru ve Niigata. Kyoto 1000 yıl süreyle Japonya'nın başkenti olmuştu. Japonya'nın kültürel bakımdan en önemli kenti olduğu için listeden çıkarıldı. Yedek hedef olarak Nagasaki eklendi. Birinci bomba 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya atıldı. O gün 70 bin kişi öldü, sonraki ölümlerle birlikte bu sayı 200 bine ulaştı. İkinci bombanın 11 Ağustos'ta Kokuru'ya atılması programlanmıştı. Hava koşullarının kötü olacağı anlaşıldığından bombanın atılması 2 gün erkene 9 Ağustos'a alındı. Kokuru'da hava yine bulutluydu. Bombayı taşıyan B-29 uçağı Kokura üzerinde 45 dakika dönendi. Bulutlardan hedefi görmek olanaklı değildi. Bunun üzerine bombanın Nagasaki'ye atılmasına karar verildi ve uçak yön değiştirdi. Niigata, havasının bulutlu olacağı anlaşıldığından ayrıca birinci sıradaki Kokuru'ya 900 kilometre uzaklıkta olmasından dolayı, oysa Nagasaki'nin Kokuru'ya uzaklığı 150 kilometreydi, listeden çıkartılmıştı. Kaldı ki uçağın yakıt deposunun vanası arızalanmış ve istense de Niigata'ya ulaşmaya yeter yakıt kalmamıştı. Evet, bomba atıldı. Bomba Nagasaki'de 140 bin kişiyi öldürdü. Geçmiş olsun Niigata. Şimdi gelin Güney Hoca'nın o yazıda işaret ettiği irdelemeyi yaptığı satırlara göz atalım. Atom bombasını tasarlamak ve üretmek üzere ABD'de 1941'de başlatılan çalışmalar Manhattan Projesi kod adıyla sürdürülmüştü. 1944 sonlarında bütün Alman cepheleri çökmüş durumdaydı ve elde edilen bilgilerden Almanların atom bombası konusunda çok geri oldukları anlaşılmıştı. Japonya'nın bu alanda hiçbir çalışması olmadığı zaten biliniyordu. Bu bilgiler, bomba yapımı çalışmalarını hızlandırmak amacıyla sürekli pompalanan bomba yapımında Almanlara yetişmek gerekçesini geçersiz kılıyordu. Bu nedenle bu bilgiler Manhattan Projesi'nde çalışan bilim adamlarından titizlikle gizlendi. Yine de söylentiler kulaktan kulağa yayıldı. Birçok bilim adamı bomba çalışmalarına karşı çıkan bildiriler yayımladılar. Manhattan Projesi'nde önemli bir yeri olan Niels Bohr, Roosevelt ve Churchill'i ziyaret etti. Onlara Almanların ve Japonların tümüyle yenilmiş durumda olduklarını, bu durumda bombanın kullanılmasının hiçbir yarar sağlamayacağını, üstelik pek çok sakıncalar içerdiğini anlattı. Churchill bu görüşmeden sonra Bohr'u tutuklatmaya kalkışmış ama sonradan vazgeçmişti. Roosevelt'in 1944'ün Aralık ayında ünlü banker A. Sachs'ın çabaları sonucu, ABD'nin bombayı önceden açıklanan ve canlılardan boşaltılacak bir bölgeye atmasına ve ardından teslim olun aksi halde bu bombayı size karşı kullanacağız demesine karar verdiği biliniyor. Hiroşima'da ve Nagasaki'de 6 ve 9 Ağustos 1945'te ve izleyen yıllarda ölecek olan 340 bin insanın, yalnız onların mı, herkesin, hepimizin kaderi 12 Nisan 1945'te aniden değişti. ABD Başkanı Roosevelt o gün öldü. Einstein'ın ve Szilard'ın bombanın neden kullanılmaması gerektiğini büyük bir uzak görürlükle açıklayan mektupları masasının üstünde henüz açılmamış olarak duruyordu. Roosevelt'in yerine Harry S. Truman geçti. İçinde 7 bilim adamının da bulunduğu bir komite oluşturuldu. Bu komite 1 Haziran 1945'teki son toplantısında bombanın Japonya'ya derhal ve hiçbir ön uyarıda bulunulmadan atılmasına karar verdi. Bu tarihi karara imza atan bilim adamlarının adlarını bu vesileyle yad edelim. Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, Arthur H. Compton, Ernest O. Lawrence, Vannevar Bush, MIT Rektörü Carl Compton ve Harvard Rektörü James B. Conant. Güney Hoca, o bilim adamlarının adlarını yad eder etmesine ama içi de kan ağlamaktadır. Hemen ekler. Chicago Üniversitesi'nde oluşturulan ve 7 bilim adamından oluşan bir başka komite, tarihe Frank raporu olarak geçecek olan raporu yazdı ve Savaş Bakanlığı'na sundu. Atom bombasını savaş silahı olarak kullanmaktaki sakıncaların ayrıntılı bir biçimde sergilendiği raporda örneğin şu görüş yer alıyordu. Böylesine güçlü bir silahı gizlice yapıp aniden ve sanki adi bir bombaymış gibi gelişigüzel kullanabilen bir ülkeye bu tür silahların uluslararası anlaşmalarla yasaklanması istendiğinde başka ulusların güvenebilmeleri çok zor olacaktır. Bomba Birleşmiş Milletler temsilcilerinin önünde ve ıssız bir adada patlatılmalıdır. Amerika dünyaya bakın elimizde nasıl bir silah var. Ama biz bu silahı kullanmadık diyebilmelidir. Önde gelen 57 bilim adamının imzaladığı bu raporu hazırlayan bilim adamlarını da anmak gerekir. James Franck, Donald J. Hughes, Leo Szilard, J.C. Stiers, Eugen Rabinovich, Glenn T. Seaborg ve J.J. Nixon. Bu bilim adamları öylesine tanınmış ve saygı duyulan kişilerdi ki Rapor, bombanın hemen atılmasına karar vermiş olan Mahut Komite'ye gönderildi ve komite 16 Haziran'da yeniden toplantı. Sonuç, komite eski kararında direniyordu. Oppenheimer'ın bu konuda sonradan yaptığı bir açıklama şöyleydi. Bombalardan birini çölün ortasında havai fişek gibi patlatmanın pek de etkili olmayacağını düşündük. Sonrası bilinen sonuç. Güney Hoca, bilim adamlarının atom bombasının atılmasındaki sorumlulukları konusunda o yazısında daha fazla bir şey söylemez. Bu konu üzerinde düşünmek ve bir sonuç çıkarmak benim kadar sizlerin de görevidir, der gibidir ve haklıdır da. Güney Hoca hep karanlık zamanlarımı anlatır. Hayır, yeri gelir İbn Sina'dan başlayarak 10. yüzyıl ile 15. yüzyıl arası matematiğinden bir kesit verir. Gönenç Güney, İbn Sina'dan bu yana Bilim ve Sanat sayı 6 Haziran 1981. Yeri gelir müzik alanında bilimsel araştırma yapmış, klasik Türk müziği kadar klasik Batı müziğine de hakim bilim adamı kimliğiyle yüzyılımızın büyük müzikçisi Bela Bartok'u ve onun Türk halk müziği ile ilgili araştırmalarını, derlemelerini, halk müziğinden esinlenerek yaptığı besteleri anlatır bize. Gönenç Güney, yüzyılımızın büyük müzikçisi Bela Bartok, Bilim ve Sanat sayı 8 Ağustos 1981. Ve elbette bu ünlü müzik adamının hümanist ve ilerici kimliğinden, faşizme ve nazizme karşı aldığı tavırdan 1931'de faşist marşını çaldırmayı reddeden Toscanini, İtalya'yı terke zorlandığında açıkça onun yanında yer aldığından da söz eder. Ve Bartok 1939'da ülkesi Macaristan'ı terk etmek zorunda kaldığında onun Türkiye'ye göçme girişiminde bulunduğuna işaretle bunun niçin gerçekleşmediğinin araştırılarak açıklığa kavuşturulmasını da ister. Yine yeri gelir radyoculuk alanındaki engin bilgi ve deneyimiyle Türkiye'de radyoculuğun tarihinden sayfalar sunar. Gönenç Güney, Türkiye'de radyoculuğun tarihinden sayfalar, Bilim ve Sanat sayı 10, Ekim 1981. Yeri gelir ülkemizde yoz müzikler sorunu ve radyoların sorumluluğundan söz eder. Gönenç Güney, ülkemizde yoz müzikler sorunu ve radyoların sorumluluğu, Bilim ve Sanat sayı 12, Aralık 1981. Ya da bir gün tutup tatlı tatlı taşlama geleneğimizin ustalarından, Namdar Rahmi Karatay'ı bize anlatır. Gönenç Güney, 50 yıl öncesinin bir taşlama ozanı Namdar Rahmi Karatay, Bilim ve Sanat sayı 63, Mart 1986. Ama Güney Hoca, yaşamını adadığı bilimin dogmaya karşı verdiği savaşın ve nihai zaferinin hiç de kolay olmadığını bir bilim tarihçisi kadar iyi bilen bir bilim adamıdır. Gönenç Güney, Adem Babamızın Göbeği, Bilim ve Sanat sayı 47 Kasım 1984. Örneğin evrim kuramıyla ilgili tartışmalar söz konusu olduğunda Asimov'un şimdi tenhalık yerlerde ufak tefek çatışmalar oluyorsa da esas savaş bitmiştir dediğini bilir. Bunun o da farkındadır. Ancak tenhalık yerlerde hala sürüp giden çatışmaları en azından yaşadığı coğrafyada ciddiye almak gerektiğini de çok iyi bilir. Dahası bilimin kurtuluşunun toplumların da kurtuluşu anlamına gelmediğinin, toplumsal mücadelelerle desteklenmedikçe tek başına bilimin saçtığı ışığın bütün karanlıkların üstesinden gelmeye yetmeyeceğinin de bilincindedir. Ona göre işte o karanlıkları bastırabilmek için bilim adamlarına da düşen görevler vardır ve bilim adamı yaşamını bilime olduğu kadar toplumsal sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye de adamalıdır. Böyle bir bilim adamının üstüne üstlük Türkiye'nin en karanlık zamanlarını, 12 Eylül Karabasanı'nı en yakın dostlarıyla birlikte yaşamış, en yakın dostlarından bazılarının yaşamlarını yitirdiği o karanlığın, o zulmün içinden geçmiş bir bilim adamının, Güney Gönenç'in 1402 sayılı yasayla üniversiteden atılmış bir bilim adamı olarak, 12 Eylül Üniversitesi'nin karanlığında yaşadıklarının tanıklığı için, bakınız Özen Haldun, Entelektüelin Dramı, 12 Eylül'ün Cadı Kazanı, İmge Kitabevi Yayınları 2002. Daha çok da karanlık zamanları ve o zamanlara direnebilen güzel insanları yazmasından daha doğal ne olabilir? O güzel insanları, çektiklerini, dirençlerini, mücadelelerini böyle bir bilim adamından başka kim daha iyi anlayabilir, anlatabilir? O bilim adamının adı Güney Gönen'se, 12 Eylül öncesinin alacakaranlığında yiten bir Necdet Bulut'u, o güzel bilim insanını gelecek kuşaklara anlatmadan edebilir mi? Söz Güney Hoca'da. Karanlık bir geleceğin hazırlığında güçlerce yönlendirilenler, o geleceğin aydınlık olmasını isteyen, aydınlık yarınlara ışık tutan bir bilim adamının, bir mücadele adamının daha yaşamına son vermişlerdi. Ama bilime ve toplumsal mücadeleye adanmışlığı kendi yaşamında bütünleştirmiş, bilimsel çalışmalarıyla ve verdiği toplumsal mücadeleyle örnek olmuş bir kişinin yaşamına son vermekle saçtığı ışığı söndürmek aynı şey değil. Aynı şey olmadığının kanıtı da Necdet Bulut'un kısa yaşamına sığdırabildikleridir. Kendisinden sonraki kuşaklara bıraktığı zengin mirastır. Bilim ve Sanat Dergisi'ne yazdığı makalenin Gönenç Güney, Necdet Bulut'u anıyoruz. Bilime ve toplumsal mücadeleye adanmış bir ömür. Bilim ve Sanat sayı 12 Aralık 1986. ODTÜ öğretim üyelerinden Necdet Bulut, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar merkezi kurmak üzere gittiği Trabzon'da faşistlerce kurşunlanması sonucu 8 Aralık 1978'de yaşamını yitirmişti. Devamında bu mirasın bir bölümüne değinen Güney Hoca, söz konusu mirası gelecek kuşaklara taşıma konusunda üstlendiği misyonu yaptığı konuşmalarla, yazdığı mektuplarla Necdet Bulut'un hocalık yaptığı ODTÜ'de onun adını unutturmamak için verdiği mücadelelerle hep sürdürdü. Ve yine 12 Eylül karanlığından pırıl pırıl çıkan bir güzel insan, Güney Hoca'nın en yakın dostlarından bir başka bilim adamı, Nazif Tepedelenlioğlu. Nazif Hoca'yı Güney Hoca anlatmayacak da kim anlatacak? Gelin fırsatını bulmuşken hep birlikte kulak verelim. Güney Gönenç'in 12-13 Eylül 2006 tarihlerinde ODTÜ öğretim üyeleri listesine ve dostlarına elektronik ortamda gönderdiği yayınlanmamış mektubundan alınmıştır. Güney Hoca'nın kendi başına gelenleri de anlattığı bu mektup, 12 Eylül Karabasanı'nın üniversite üzerine çöken bölümüyle ilgili bir belgesel değerindedir. O dönemde üniversiteden atılan öğretim üyeleriyle faşist yönetimin üniversiteye yaptığı bu müdahaleyi protesto etmek için istifa eden öğretim üyelerinin sayılarını tam olarak ortaya koyabilmek amacıyla Bilim ve Sanat Dergisi'nce yürütülen araştırmaya Güney Hoca'nın yaptığı katkı 12 Eylül'ün üniversite üzerindeki tahribatının bütün boyutlarıyla anlaşılabilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bilim ve Sanat Dergisi'nde söz konusu araştırmanın sonuçlarını açıklamak için yayımlanan yazıların künyelerinde hocanın sözünü ettiğim mektubundan yararlanarak aşağıya aktarıyorum. YÖK 3. yılına girerken Bilim ve Sanat sayı 38 Şubat 1984. Bu yazıdaki listede atılan 260, ayrılan 543 kişinin adları vardır. Ek liste 400 üretim üyesi daha. Bilim ve Sanat sayı 40 Nisan 1984. Önceki listeyle birlikte atılan 327, ayrılan 861 kişi olmak üzere toplam 1188 kişi. Doğramacı Bilim ve Sanat'ı doğruladı. Bilim ve Sanat sayı 43 Temmuz 1984. İkinci ek liste Bilim ve Sanat sayı 43 Temmuz 1984. Daha önceki iki liste artı bu liste toplam 1253 kişi. Size anlatacağım anım, ODTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünün bölüm başkanlığı görevinde de 70'li yıllarda uzunca süre bulunmuş olan Nazif Tepedelenlioğlu'na ilişkin. Doktora çalışmalarında New York'ta birlikte yaşadığımız ve birbirimize kardeşten öte yakın olduğumuz Nazif, iletişimciydi, communications. Çok iyi bir öğretici ve araştırmacı oldu. Bir çalışması ses kayıtlarının temizlenmesi üzerineydi. ODTÜ'deki ilk bilgisayarlardan biri olan emektarımız, dijital PDP-8 ile oluşturduğumuz birçok projeden biri de onun bu projesiydi. Ben de bugünkü iki kapılı devasa bir arçelik buzdolabı hacmindeki bu bilgisayarda Devlet Su İşleri'ne Ergene Havzası Yeraltı Suları projesini, Afet İşleri'ne depremlerin merkezlerinin saptanması projesini gerçekleştirmiştim. Evet, Nazif, ses kayıtlarının temizlenmesi projesinde örnek girdi olarak Atatürk'ün ünlü ve çok hışırtılı 10. yıl konuşmasını seçmişti. PDP 8 odası benim odamın tam karşısındaydı. Bölümün A blok koridorları aylarca sabah 8, akşam 8. Asla şüphem yoktur ki. Az zamanda çok ve büyük işler başardık. Sesleriyle çınladı. Kuramın verdiği sonuçlar değişik sayısal süzgeçlerle sınanıyordu. Ve 12 Eylül geldi. Ben rektör emriyle hemen ODTÜ Gaziantep kampüsüne sürüldüm. Elazığ'daki üniversiteye de ODTÜ Elektrik'ten bir öğretim üyesinin gönderilmesi gerektiği tebliğ edilmiş. Bu amaçla kura çekildi. O kura çekiminin kurada Nazif çıkıncaya kadar galiba 5 çekim sürdürüldüğü söyleniyor, biliniyor. Nazif Elazığ'a gitti. Yaklaşık 7 ay sonra ikimiz de 1402 sayılı yasa uyarınca üniversiteden bir daha kamu kurumlarında çalıştırılmamak kaydıyla atıldık. Aradan epey zaman geçti. Darbe başı ODTÜ'yü ziyaret etmek istemiş. ODTÜ'deki bilimsel çalışmaları kendisine göstermek istemiş yöneticilerimiz. Programdaki zaman kısıtlamaları nedeniyle yalnızca bir uygulamanın gösterilebileceği ortaya çıkmış. ODTÜ'nün gerçekleştirdiği, anlaşılan iftihar ettiği en önemli bilimsel çalışmanın Nazif'in bu ses temizleme projesi olduğuna karar verilmiş. Sayın Darbebaşı ve Avanesi elektrik mühendisliği bölümüne gelmişler. Ben bunları evimden, televizyonda izliyorum. Bilgisayar çalıştırıldı. Az zamanda çok ve büyük işler başardık sedası bu kez TV'de yankılandı. Büyüklerimiz konuştular. Avene'nin ve TV izleyicilerinin göğüsleri kabardı. Bir tek eksik vardı o programda. Nazif'in adından hiç ama hiç söz edilmedi. Ülke güvenliği açısından sakıncalı olduğu için ODTÜ'den atılan Nazif, ABD Cape Kennedy Uzay Üssü'nde ve Florida Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldu. Florida'da en iyi öğretim üyesi sanını aldı. Hep ülkesine ve üniversitesine hasret içinde Florida'da tek başına yaşadı, tek başına öldü. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri bu kez de Güney Hoca'nın Türkiye'de üniversitede yaşanan 40'lar 50'ler karanlığını ele aldığı araştırmasıyla baş başa bırakıyorum. Evet, yolculuğunuz yine bir karanlık zamana ama yapın bu yolculuğu. Emin olun yine güzel insanlarla da tanışacaksınız. Faşizmin karanlığından kaçıp Türkiye'ye sığınan ama bir süre sonra sığındıkları ülkenin karanlık güçlerince geri püskürtülen Alman bilim adamları. Ve onlarla aynı dönemde üniversiteden uzaklaştırılan Türkiye'den bilim insanlarıyla. Alman bilim adamlarının konuk edildikleri ülkenin karanlık güçlerine karşı yapabilecekleri bir şey yoktur. Kaderleri bu ülkeden de ayrılmaktır. Onlar gittikleri ülkelerde de bunlardan bazıları daha sonra kendi ana yurtları olan Almanya'da bilime olan katkılarını sürdürecektir. Alman bilim adamlarıyla aynı dönemde üniversiteden uzaklaştırılan Pertev Naili Borotav, Niyazi Berkes, Muzaffer Şerif Başoğlu, Nabi Dinçer, İlhan Başgöz, Mübeccel Kray, Azza Erhat, Agop Dilaçar gibi bilim insanlarının da önemli bir bölümü bilime olan katkılarını yurt dışında sürdürecek ve bilim dünyasında büyük bir saygınlık kazanacaktır. Gönül verdiği üniversitesinden ilk üç isimle birlikte uzaklaştırılan dünyalar güzeli bir bilim kadını ise yurdundaki karanlığa olan isyanını giderek yükseltecek ve o karanlığa karşı verilen toplumsal mücadelede bayraklaşan bir isim olacaktır. Behice Boran. Güney Hoca, 40'lar karanlığında bunca güzel bilim insanından arındırılan üniversitenin 50'ler karanlığını da anlatır bize. Nazi Almanyası ile uyum sağlamış, hatta Nazi Partisi'ne üye olmuş Alman bilim adamlarının getirildiği 50'ler karanlığını. Bu yeni yolculuğunuzda Güney Hoca'nın yukarıda hiç sözünü etmediğim Göttingen 7'lerinden günümüze başlıklı anıtsal makalesi de size eşlik edecek. Belki bu yolculuğunuz sırasında yine bir karanlık zamanda yaşadığımız ve karanlığın da giderek arttığı aklınıza gelecek ve ister istemez o karanlık iyice bastırmadan bir çıkış yolu bulunmalı diye düşüneceksiniz. Aslında o yolu Güney Hoca bütün ömrü boyunca anlatmaya çalıştı. Yine anlatıyor. Ve ben eminim bütün güzel insanların o yolda hep birlikte yürümeye başladıklarını gördüğü gün Güney Hoca bize karanlık zamanların değil, gelecek aydınlık zamanların şarkılarını söyleyecektir. Aykut Göker, Haziran 2011. İkinci ayrımın sonu, sayfa 27.